Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İman Nuru.
Muhterem dinleyiciler, Batılı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru adlı sohbetimizin 13. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Yeni Müslüman Rus genç Dmitri Kostov şöyle diyor. Benim en büyük arzularımdan biri hatta bir kez olsun diye Şeyh İbrahim Zekzaki'yi ziyaret etmektir. Şeyh Zekzaki'nin ulaştığı neticeye ulaşmak için ne yapmak gerektiğini bilmeyi çok merak ediyorum. Şeyh Zekzaki, Nijerya'da 20 milyon insanı Şii mezhebine davet etti. Maalesef bu büyük şahsiyet ve onun gibi diğer büyük şahsiyetler çok mazlum oluyor.
Dmitri Kostov, Rusya'da yeni Müslüman olan bir gençtir. Kostov'un konuşmasından mütalaa ve düşünce ehli biri olduğu ve her sözü kolay kolay kabul etmediği çok rahat anlaşılır. Rusya'da Ortodoks Kilisesi en çok izleyeni olan kilisedir ve bu genç Rus da eskiden bu dine inanıyordu. Ancak Kostov eski inancında bazı çelişkilerle karşılaştı. Kostov bunun üzerine başka dinleri araştırmaya başladı fakat bu dinlerde de bazı çelişkileri ve tarifatı fark etti.
Kostov ilginç bir harekette dinleri köklü bir şekilde sınıflandırarak her biri hakkında yargıda bulunuyor. Yeni genç Rus Müslüman şöyle diyor. Ben tanıdığım dinleri iki gruba ayırdım. Birinci grup sadece bir tek Allah'a inanan dinlerden ve ikinci grup ise birkaç tanrıya inanan dinlerden oluşuyor. Ben bu iki grubun hangisinin İnancının doğru olabileceği üzerinde çok düşündüm ve sadece bir tek Allah'a inanan dinlerin doğru söylediği sonucuna vardım. Zira çok tanrılı dinlerde tanrılar çok muhtaç görünüyor. Bu tanrılar yemek yiyor ve hatta birbiriyle savaşıyor. Dolayısıyla onlar kesinlikle ideal bir dünyayı yaratamazdı. Biz insanlar grup çalışması yaptığımızda birbirimizle anlaşmazlıklarımız oluyor. Çok tanrılı dinlerin tanrıları da böyle ve sürekli olarak anlaşmazlık yaşıyor ve muhtaç konumda görünüyor. Oysa yaratanın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur ve her şeyden bağımsızdır. Dolayısıyla gerçek şu ki Tanrı bir ve yeganedir.
Aslında Dmitri Kostov'un bu istidlali Kur'an-ı Kerim'in Enbiya suresinin 22. ayetinde de şu şekilde yer alıyor. Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, yer ve gök bunların nizamı kesinlikle bozulup gitmişti. Demek ki arşın Rabbi olan Allah onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir.
Dmitri Kostov'un İslam diniyle tanışması okulda Müslüman arkadaşları üzerinden oldu. Dmitri arkadaşlarıyla konuşuyor ve Vahhabi olan bir arkadaşı ona bu tarikatın birkaç kitabını veriyor. Kostov bu kitapları okuyor fakat bir türlü ikna olamıyor. Dmitri bu kitapların yanlış şeylerle dolu olduğunu şöyle anlatıyor. O sırada ben o kitapların hepsini okudum ama bu kitapların Vahhabilere ait olduğunu bilmiyordum. Bu kitaplarda yazılan bazı şeyler akla uygun değildi veya külliyen yalandı. Örneğin Allah'ın Mucizeleri adlı kitapta mucize olarak adlandırılan bazı resimler vardı. Örneğin arılar uçarken veya bulutlar Allah kelimesi şeklini çizmişti. Ancak bunlar benim açımdan mucize olarak kabul edilebilecek şeyler değildi. Zira bunlar normal olmayan şeyler telakki edilmektedir.
Gerçekte İslam dinini tebliğ etme işi oldukça zarif ve ince bir iştir. Bunu yaparken yanlış ve hurafelere dayalı bilgi sunmak, gayrimüslimlerin İslam dinini seçmelerine yardımcı olamayacağı gibi hatta onları mantık, akıl ve bilinçlenme dini olan İslam dinine karşı kötümser yapabilir. Nitekim Dmitri Kostov da Vahabilerin sapkın kitaplarını okuyunca İslam dinine yönelik ilgisi azaldı.
Tahran Radyosu.
Ancak Dimitri bu kez İslam dinini tanımak için bu dinin en muteber kitabı yani Kur'an-ı Kerim'e başvuruyor ve bu kez bu semavi dinin muazzam öğretileriyle tanışarak birçok sorusunun cevabını bu kitapta buluyor. O sıralarda biri de ona İncil'de Hazreti Muhammed'in bisetini müjdeleyen bir cümlesini anlatıyor. Her vahiy kapalı bir kitap gibidir. Eğer okuma yazma bilen insana onu oku derseniz okuyamam zira kitap kapalı diye cevap verir. Fakat eğer okuma yazma bilmeyen insana oku derseniz yapamam zira okuma yazma bilmiyorum der.
Dimitri Kozlov İncil'de bu ayeti gördükten sonra Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin peygamber olarak seçilme macerasını hatırlıyor. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem vahiy meleği Cebrail kendisine oku dediğinde yapamam demişti. Dimitri bu ayet kendisine bir fizike gibi etki yaptığını ve ondan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini belirtiyor. Böylece Kozlov uzun araştırmaların ardından Müslüman oldu.
Dimitri Kozlov da diğer birçok yeni Müslüman gibi ilkin ailesinin muhalefetiyle karşılaştı. Fakat istidlal ve mantıkla onları Müslüman bir evlatları olması konusunda ikna etmeyi başardı. Dimitri Müslüman olduktan sonra bazı arkadaşlarının tepkisini de şöyle anlatıyor. Bazı arkadaşlarım benim kandırıldığımı veya beynimin yıkandığını düşünüyordu. Fakat onların bu düşüncelerini yadırgadım. Zira onlar benim birçok dinin üzerinde araştırma yaptığımı biliyorlardı. Üniversitede arkadaşlarım neden Müslüman olduğumu soruyordu. Ben de onlara gerekçelerimi açıklıyordum. Onlar da bir daha soru sormazdı.
Ancak Kozlov Müslüman olduktan sonra bu kez İslam talimine amel etmenin doğru yolunu bulmak için yeniden araştırmaya başladı. Kozlov bu konuda şöyle diyor. Müslüman olduktan sonra hangi İslami mezhep gerçek olduğunu bilmeden hiçbir mezhebi izlememeye karar verdim. Ben Ehl-i Sünnet, Sufiler ve Vahabiler hakkında araştırma yaptım. Fakat Şia hakkında hiçbir bilgiye ulaşamamıştım.
Dimitri Kozlov'un ehli sünnet arkadaşları ona bir klip veriyor. Bu klipte Arabistanlı Vahhabi bir şeyh Hazreti Ali Aleyhisselam ve Şii hakkında şöyle diyor. Şiiler Ali bin Ebu Talib adında birini izliyor. Biz de Ali'yi seviyoruz. Ali ümmet arasında en cesur insandı. En bilge insandı. Çok adilli. Fakat Ebu Bekir Ali'den daha iyiydi. Ve Ali İslam peygamberi rıhlet ettikten 6 ay sonra Ebu Bekir'in yanına gitti ve şöyle dedi. Ben hükümet benim hakkımdır diye düşünüyordum ama yanılmışım ve böylece Ebu Bekir'e biat etti.
Dimitri Kozlov şöyle devam ediyor. Vahabi Şeyhi konuşmasının devamında kim Ali birinci halife olduğunu düşünüyorsa kafirdir dedi. Bu söz benim açımdan çok tuhaf ve mantıksızdı. Vahabi Şeyhi Ali'yi en bilge ve en pak insan olarak tanımlamıştı. Şimdi nasıl biri Ali'yi birinci halife bilecek olursa kafir olurmuş. Bu konu beni meraklandırdı ve bu kez Şia üzerinde araştırma yapmaya başladım. Üniversitede Şii bir arkadaştan bu mezhep hakkında hangi kitapları okuyabileceğimi sordum. O da Necur Bela ve Şia bilimi dedi. Böylece Dimitri bu kitapları ve Şia hakkında başka kitapları okuduktan sonra Şia mezhebini seçti.
Yeni Müslüman genç Dimitri Kozlov çağdaş İslami şahsiyetlerin arasında İmam Hümeyni, İmam Musa Sadr, İmam Muhammed Bakır Sadr ve Şeyh İbrahim Zekzaki'ye çok ilgi duyuyor. Kozlov İmam Hümeyni hakkında şöyle diyor. Ben İmam Hümeyni'yi çok seviyorum ve onunla onur duyuyorum. İmam Hümeyni Allah'a tevekkül etmenin gücünü tüm dünyaya gösterdi.
Dimitri Kozlov ayrıca Şehit Muhammed Bakır Sadr'ın kitaplarını da çok ilginç ve faydalı biliyor ve Nijeryalı Müslümanların lideri Şeyh Zekzaki'nin hakkında ise şöyle diyor. Benim en büyük arzularımdan biri hatta bir kez olsun Şeyh İbrahim Zekzaki'yi ziyaret etmektir. Şeyh Zekzaki'nin ulaştığı neticeye ulaşmak için ne yapmak gerektiğini bilmeyi çok merak ediyorum. Şeyh Zekzaki, Nijerya'da 20 milyon insanı Şia mezhebine davet etti. Maalesef bu büyük şahsiyet ve onun gibi diğer büyük şahsiyetler çok mazlum oluyor.
Dimitri Kostov İmam Musa Sadr hakkında da şöyle diyor. Bence İmam Musa Sadr Şii Müslümanlar için en büyük örnektir. O hem Yüce Allah'ı olan hem bilge ve hem Lübnan sorunlarını siyasi yollardan çözmeye çalışan bir politikacıydı.
Ancak Kostov aktif bir Müslüman olarak Rusya'da hakiki İslam'ın tebliğ edilme imkanlarının az olmasından yakınıyor. Kostov kitap yetersizliği, internet sitesi sayısı ve diğer Rusça yayınların azlığı bu alanda söz konusu olan sorunlardan bazıları olduğunu belirtiyor. Öte yandan sapkın Vahabi tarikatının Rusya'da faaliyetleri hakiki İslam'ı tanıtma yolunda bir başka engel olduğunu belirten Kostov, şahsen İslam'ı tanıtma alanında iyi faaliyetler yürüttüğünü de belirtiyor.
Dimitri Kostov şöyle diyor, ben velayeti fakihi ispat etme alanında faaliyet yürüten bir grubun üyesiyim. Ve Farsça ve İngilizce bazı klipleri ve filmleri ve hadisleri çeviriyoruz. Kostov, İslam'ı tebliğ etmek için tartışma ve diyaloğun yeterli olmadığını, her Müslüman insanın bizzat nefsini de tezkiye etmesi gerektiğini belirterek şöyle diyor. Ben birçok hadisten nefsimizi tezkiye etmenin çok faydalı olduğu sonucuna vardım. Hepimiz cemaat namazına katılmalı ve halkla iyi irtibat kurmalıyız. Böylece insanlar bizim inancımızla en doğru biçimde tanışır.
Muhterem dinleyiciler, Batı insanların İslam dinine yoğun ilgilerini ve bu semavi dini benimseyerek Müslüman olmalarını ele aldığımız ve her programda bu insanlardan birini tanıttığımız İman Nuru isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Cevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Cevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde gençlik çağında arkadaşlık ve arkadaş edinmekten söz ediyoruz.
Acaba insan hangi sebepten ötürü bir dostla muaşeret etmeye ihtiyacı vardır? Acaba bunun sebebi insanın sosyal bir mahluk olması mıdır, yoksa muaşeret ederek hayat bilgisi ve sosyal bilgi mi edinmek istiyor? Gerçekte gençler iki sebepten ötürü diğer kesimlere nazaran başkalarıyla arkadaş olmaya daha fazla eğilimlidir. İlkin genç insan kendi yaşıtları arasında belli bir konum kazanmak ve bu grup tarafından benimsemek ve böylece yalnızlık hissine galip gelmek ister. Öte yandan genç insan arkadaşlık çevresinde kendini gösterebilir ve bir başka tabirle ben de varım diyerek yeteneklerini sergilemek ister. Dostluk ve arkadaşlık bizim kültür ve edebiyatımızda derin ve eşsiz mazisi vardır. Örneğin bazı eskilerimiz şöyle demiştir. Dost bul, çünkü dost huzur etkeni ve sıkıntılarda dayanağınızdır. Ya da şöyle demişler. Kimin bol dostu varsa düşmanlarına musallattır.
Gençlerin yaşamında ve kaderinde etkili olan etkenlerden biri dostluk ve gönül birlikteliğidir. Her idealist genç kemal derecelerine nail olmak ve kişiliğini pekiştirmek için genç bulma konusunda çok titiz davranması gerekir. İnsan giyim kuşam anlamında sarf ettiği çaba ve titiz davrandığı gibi dost bulma konusunda da aynı şekilde davranmalıdır. Çünkü dost giyim kuşam gibi insanın görecek kişiliğini yansıttığı gibi insanın kendi üzerinde de derin ve gizli tesirleri vardır ve bu konuya İslami rivayetlerde sık sık vurgu yapılmıştır. Bir insanla arkadaş olmadan önce onu sınamak ve daha sonra da arkadaşlık sınırlarına uymak ve arkadaşın iyi özelliklerini gözetlemek İslam öğretilerinde vurgulanan konulardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de arkadaş seçiminde dikkatsiz davranan insanlar hakkında Furkan suresinin 28. ayetinde bu insanların keşke falanca kişiyle arkadaş olmasaydım diye yakınmalarından söz etmiştir.
Her insan yaşamı boyunca sürekli başkalarıyla birlikte ve arkadaş olmaya muhtaçtır. Nitekim insanlar iyi arkadaş sahibi olmaktan derin mutluluk duydukları gibi yalnızlıktan da bir o kadar acı çeker ve uygun ve şayeste bir arkadaşı olmaması onları derinden üzer. Bazen kimi insanlar dikkatsizlik veya konu hakkında doğru bakış açısına sahip olmamak yüzünden bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında aceleci davranır ve belki de görecede küçük ve önemsiz gözüken bir hata yüzünden çökmesine ve sapmasına zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla doğru bilgi sahibi olmak ve seçim yaparken yeterli özeni göstermek yaşamın çeşitli alanlarında başarı sırlarından biridir. Bu yüzden gençlerde doğru seçim yapmak için ilkin kendilerini geleceği düşünme silahı ile donatmaları ve yaptıkları işin çeşitli boyutlarını göz önünde bulundurmaları ve ardından çok ciddi bir şekilde saadet yolunu seçmeleri gerekir.
Selam, Haris Hemedani'ye yazdığı mektupta ona şu tavsiyede bulunuyor. Düşünceleri hata ve amelleri çirkin olan insanlarla arkadaşlık etmekten sakın. Çünkü insan arkadaşının yoluna ve yöntemine alışır ve onun düşüncelerine gönül vererek bağlanır. İranlı sosyolog Dr. Ekberyan ise şöyle diyor. Günümüzde gençlerin makul ve normal olmayan beklentileri, aile içinde anlaşmazlık, bireysel ve sosyal alanlarda hüsran yaşamak, suni bulu duygusu, internet ve uydu kanalları gibi teknolojiler dünyanın çeşitli bölgelerinde gençlere yönelik ciddi zararlara sebebiyet vermektedir. Gençler kendilerini bağımsız hissetmelerinin yanında kendi yaşıtlarıyla irtibat kurmaya çalışır ve onlarla birlikte olmak neşe ve mutluluklarına sebep olur. Şimdi eğer genç insan kendi yaşıtlarından arkadaş edinmeye dikkat etmezse bu zararlar daha da ağır ve daha da ciddi olur.
Gençler çok rahat bir şekilde arkadaşlarından etkilenir ve yine çok rahat bir şekilde başkalarıyla arkadaş olur. Bu yüzden bazı durumlarda ciddi zararlara maruz kalabilir. Nitekim doğru tanımadan kurulan arkadaşlıkların büyük bir bölümü hüsran ve bireysel ve sosyal yaşamda pişmanlıkla sonuçlanır. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Kim doğru tanımadan başkasıyla arkadaşlık ederse kaçınılmaz olarak fasıklarla arkadaşlık eder. İmam Ali Aleyhisselam ayrıca fasık arkadaşların insan üzerindeki etkisi hakkında da şöyle buyuruyor. kötü insanla arkadaşlık etme, zira senin huyun, sen farkında olmadan gizlice onun huyundan etkilenir. Her halükarda dostluk bir insanın sosyal konumu ve kaderinin belirlenmesinde güçlü bir etken olduğunu unutmamak gerekir.
Gençler doğal ve zati bir çekim gücü etkisi altında kalarak dostluğa ve dost bulma eğilimine yatkındır ve onların içindeki bu güçlü çekim gücü onları kendi yaşlılar arasında bir veya birkaç kişiyle en derin dostana ilişkileri kurmaya yöneltir. Genç insan her dostun aslında onun bir yansıması olduğunu bilmesi gerekir ve pak ve kötülüklerden arınmış bir dost bulmak çok önemlidir. Öyle ki iyi bir dost bulma kaygısı genç insan için bir değer ve bir erdem sayılır. Gerçekte dostluk her insanın kişiliğinin gelişmesinde ve ahlaki özelliklerinin şekillenmesinde etkili etkenlerden biridir ve genetik ve talim terbiye etkenlerinin yanında insanın huyunun şekillenmesinde ve gelişmesinde önemli payı vardır. Bu yüzden tanımadan başkalarıyla dost olan insanlar kaçınılmaz olarak fasık insanlarla dost olmaya katlanmak zorundadır. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir tavsiyesinde şöyle buyurur. Her insan kendi dostunun inancına tabidir. O zaman hepiniz kiminle dostluk ettiğinize bakmalısınız.
Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem en iyi dostun insana Allah'ı hatırlatan ve maneviyata yaklaştıran kişi olduğunu buyurur. Bir gün İbni Abbas Resulullah Efendimiz'e sorar. En iyi dost hangisidir? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle karşılık verir. Onu görmek size Allah'ı hatırlatan ve sözleri bilginizi arttıran, ameli ise sizde ahirete rağbet duygusunu oluşturan kimsedir. Gerçekte Allah Resulü'nün bakış açısında iyi bir dost, ıtır satan kimsenin masalına benzer. Öyle ki eğer sana ıtırını vermese en azından hoş kokusu sana ulaşır ve kötü dostun masalı demircinin masalıdır. Öyle ki eğer senin elbiseni yakmasa bile kötü kokusu seni sarar.
Öte yandan dostlukları pekiştirmek ve kalıcı yapmak genç insanın en güzel marifetidir ve kurulan dostlukları derinleştirerek ve köklerini güçlendirmek suretiyle onları ebedileştirebilir. Kuşkusuz bu önemli sonuca ulaşmak için bazı ilkelere uymak gerekir. Bu ilkelerden biri dostluğumuzu beyan etmektir. Dostumuza sevgimizi ifade etmek ve göstermek dostluğun kalıcı ve güçlü olmasında etkilidir. Rivayetlere göre Allah Resulü şöyle buyurur. Ne zaman sizlerden biri din kardeşini seviyorsa bunu ona açıklasın. Zira bu amel kardeşlik temelini ve sevgiyi güçlendirir. Bir başka ilke dostun ihtiyaçlarını karşılamak ve ona sıkıntıda olduğu zamanlarda yararımızın dokunmasıdır ve bu dostluğun temelidir. Bu konuda İslam peygamberi şöyle buyurur. Eğer biri dostunun hacetini karşılamaya çalışırsa Allah da onun hacetini icabet eder. Eğer biri bir Müslümanın sorunlarından bir düğüm çözerse Allah-u Teala da ona göre onun kıyamet gününde düğümlerinden bir düğümü çözer. Dostluğun faydası zorluklarda ve sıkıntılarda dostumuzun elini tutmaktır. Kuşkusuz dostumuz talep etmeden ona yardım etmemizin değeri İmam Sadık Aleyhisselam'ın da buyurduğu üzere daha değerlidir. O Hazret şöyle buyurur. Ne zaman arkadaşınızın bir haceti olduğunu öğrenirsen o söylemeden önce yerine getir ve onu senden bu konuda yardım talebinde bulunmaya mecbur bırakma.
İmam Cafer Sadık Aleyhisselam'dan çok güzel bir rivayette iyi dostun özellikleri şöyle beyan edilmiştir. Dostun bazı özellikleri vardır ve kimde bu özelliklerin tümü yoksa onu mükemmel dost sayma ve kim bu özelliklerin tümünden yoksun ise onunla asla arkadaşlık kurma. Açıkta ve nihanda sana karşı aynı şekilde davransın. Senin iyiliğini kendi iyiliği ve senin kötülüğünü kendi kötülüğü bilsin. Mal ve mevki seninle arkadaşlığını etkilemesin. Senden gücünü esirgemesin ve zorluklar da seni yalnız bırakmasın.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Kevheri isimli programımızı dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız.
Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Yaratmak ve yaratıcılık Yüce Allah'ın sıfatlarıdır ve fiili sıfatları arasında yer alır. Şöyle ki, Allah-u Teala varlık aleminin yegane yaratanıdır ve ondan başka yaratıcı yoktur. Gerçek yaratma fiili bazen insanların yaptığı çalışmalar içinde kullanılır. Örneğin falanca ressamın şu sanat eserini yarattı deriz. Fakat unutmamak gerekir ki insana yaratıcı gücü için zemin hazırlayan güç yine Allah-u Teala'dır. Yani insan Yüce Allah'ın ona verdiği yeteneklerle yeni bir iş veya yeni bir esere imza atabilir. Oysa yaratıcılık Allah'a aittir ve onun ilahi zatının dışında hiçbir şeye bağlı değildir. Ra'd suresinin 16. ayetinin son bölümünde şöyle okumaktayız. Allah her şeyi yaratandır ve O birdir. Karşı durulmaz güç sahibidir. Bu ayete göre Allah-u Teala var olan her şeyi yaratandır. Mahlukları yaratan ve onlara varlık kazandıran yegane Allah'tır.
Varlık aleminde var olan tüm mahluklarla ilgili bir başka nokta, bu mahlukların sürekli ve her zaman Allah'a muhtaç olmalarıdır. Ve hiçbir mahluk, hiçbir koşul altında Allah'tan bağımsız olamaz. Örneğin var olmak için Allah'a muhtaç olan insan var olduktan sonra ve varlık alemine ayak basmanın ardından da hiçbir zaman Allah'tan bağımsız olamaz. Gerçekte insanın Allah'a olan ihtiyacı sadece giyim kuşam, yiyecek veya diğer maddi ihtiyaçlarıyla sınırlı değildir. İnsan her şeyde ve her alanda Allah'a muhtaçtır. Nitekim insanların tüm varlıkları, maddi ve manevi imkanları, sağlığı, güvenliği, düşünme gücü, bilgisi ve kısacası her şeyi Allah Teala tarafından kendisine sunulmuştur. O zaman insan yaşamının tüm alanlarında onu yaratan Allah'a muhtaçtır.
Allah-u Teala'nın yaratıcılığı konusunda söylenmesi gereken bir başka nokta, Yüce Allah'ın hem eşyaları ve mahlukları yarattığı ve hem eşyalara ve mahluklara hakim olan tüm yasaları ve özellikleri belirlemiş olmasıdır. Örneğin Allah-u Teala hem ayı ve güneşi yarattı ve hem onlara ışık ve sıcaklık kazandırdı. Kuşkusuz Yüce Allah irade buyurduğu her anda bu özellikleri onlardan geri alabilir. Gerçi yaratıcılık Allah'a mahsustur. Fakat bu mesele insanın amellerinde özgür olması ve seçim hakkı ile çelişmez. Çünkü yine insanın gücü, aklı, şuuru ve hatta özgürlüğü ve iradesi de Allahu Teala'dandır. Allahu Teala yaratandır. Öte yandan bizler de özgür failleriz. Allahu Teala her türlü fiilin gereksinimi olan her şeyi yaratandır ve bizler de bu eşyaları kullanmak veya kullanmamakta serbest sayılırız.
Allah Teala'nın yaratıcılığı hakkında Kur'an-ı Kerim'in Mümin Suresi'nin 62. ayetinde şöyle okumaktayız. İşte o her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah'tır. Ondan başka tanrı yoktur. O halde nasıl olup da döndürülüyorsunuz? Bu ayetten Yüce Allah'ın hem Rab ve hem tedbir eden ve hem yaratan olduğu ve yaratma işinin de sürekli ve daimi bir iş olduğu anlaşılır. Yüce Allah'ın işi mahlukları yarattıktan sonra bir köşeye çekilmek ve sadece seyretmek değildir. Bilakis varlık âlemi her an Allah Teala'nın varlığının feyzinden yararlanır ve varlık âleminin feyizlerine feyizler eklenir ve mahluklar her an onun pak varlığından varlık kazanır. Kur'an-ı Kerim'in En'am suresinin 164. ayetinin bir bölümünde vurgulandığı üzere Allah Teala tüm her şeyin Rabbidir. Bu yüzden varlık aleminin yaratılışı ve tedbir edilişi yaratılışın ta başlangıcından itibaren Allah Teala'nın elindedir. Bir başka ifadeyle yaratıcılık Rabbanilikten, ani varlık alemini tedbir ve yönetmekten bağımsız değildir ve esasen varlık alemini tedbir etmek yaratılmasıyla iç içedir.
Tahran Radyosu.
İşte bu yüzden Allahu Teala'ya hitap ettiğimiz ve Kur'an-ı Kerim'de de sık sık yer alan sözcüklerden biri de Rab sözcüğüdür. Rab aslında terbiye ettiği, yetiştirdiği ve ıslah ettiği bir şeyin maliki ve sahibi olmaktır. Her gün 5 vakit namazda tekrar tekrar okuduğumuz Hamd suresi de Elhamdülillahi Rabbil Alemin ile başlar. Burada Rabbul Alemin yani tüm alemlerin Rabbi demektir. Yani Allah hem tüm mahlukları yaratmış ve hem malikidir ve hem onları tekamüle erdirir ve onları yetiştirir ve tüm varlık onun talim ve terbiyesi ve gözetimi altındadır. Ve tüm mahluklarıyla yakın ve daimi ilişkisi söz konusudur. O zaman tüm hamd ve takdir Allah içindir. Çünkü Allah bu güzel varlık alemi ve içindeki tüm mahlukların kemallerinin maliki ve sahibidir ve Allah'ın varlık alemini tedbir edişi en iyi şekildedir.
Evet, dünyayı ve insanı tedbir eden tek varlık Yüce Allah'tır ve alemin tedbiri de O'nun elindedir. Hiçbir mahluk O'nun izin ve iradesi olmaksızın varlık aleminin yönetiminde müdahalesi söz konusu olamaz. Allah Teala hiç kimsenin yardımına ihtiyacı olmaksızın alemi yönetir ve bu işte ne bir eşi ve ne de bir benzeri veya ortağı vardır. Mahlukların tedbir edilmesi ve yönetilmesi onları korumak, hayat vermek, öldürmek ve rızkını vermek gibi birçok müstakı söz konusudur. Ve hepsinden daha da önemlisi Allah Teala'nın tüm mahlukları kemal ve saadete doğru hidayete erdirmesidir.
Öte yandan varlık alemindeki tüm mahlukların arasında insan özel imtiyazlardan yararlanan bir mahluktur. Örneğin insan irade ile beraber yaratılmıştır ve bu yüzden hayır veya şer yolunu seçmekte serbesttir. Ancak insanlar içinde ancak onu iyi tanıyan ve ruhi ve psikolojik durumu iyi bilen bazı yasalar belirleyebilir. Ve insanı hiç kimse onu yaratan Allah'tan daha iyi tanıyamaz. O zaman ancak Allah insan gibi irade sahibi bir mahluk için yasalar belirleyebilir ve nasıl saadete erebileceği ve ondan iradesini hangi yolda nasıl kullanması gerektiğini isteyebilir. Bir başka ifadeyle ancak Allah insanlar için yasalar ve onların sınırlarını belirleyebilmeye ve emretmeye hakkı vardır. Nitekim Yüce Allah vahiy ve peygamberlerin yardımıyla bu önemli meseleyi gerçekleştirmiştir.
Yüce Allah'ın sürekli onunla adlandırıldığı ve mübarek Bismillahirrahmanirrahim ibaresinde de yer alan diğer sıfatları Rahman ve Rahim sıfatlarıdır. Rahman bağışlayan ve Rahim de mihriban demektir. Rahman sıfatı Yüce Allah'ın genel rahmetine işaret eder ve bu da dost düşman, mümin kafir, iyi kötü bütün mahlukları kapsar. Çünkü Yüce Allah'ın rahmet yağmurunun sınırsız olduğunu ve her tarafı kapsadığını bilmekteyiz. Bütün kullar hayatın çeşitli muhibetlerinden yararlanır ve Allah Teala'nın açık sofrasında yer alan nimetlerden faydalanır. Bunlar Allah Teala'nın genel rahmetidir ve bütün mahlukları kapsar. Ancak rahim sıfatı Allah'ın has rahmetiyle ilgilidir ve ancak mümin, salih ve itaatkar kulları kapsar. Çünkü bu insanlar iman ve salih amelleriyle ilahi has rahmeti hak etmiştir ve fasık, günahkar ve kötü insanlar bu rahmetten nasipsizdir.
Rahman sıfatı Kur'an-ı Kerim'de de her yerde mutlak şekliyle yer alırken genel bir kavram olduğu bellidir. Oysa rahim sıfatı her yerde şartlı bir şekilde ifade edilmiş ve özel bir kesimle ilgili olduğu belirtilmiştir. Örneğin Ahzab suresinin 43. ayetinde Allah-u Teala'nın müminlere karşı rahim olduğu beyan edilmiştir.
Yüce Allah'ın sıfatları ile ilgili bugünkü sohbetimizi Allah Resulü'nden bir vecize ile noktalamak istiyoruz. İslam peygamberi şöyle buyurur. Yüce Allah'ın 100 rahmet kapısı vardır ki bunlardan birini yeryüzüne nazil etmiş ve tüm mahluklar arasında paylaştırmıştır. Ve insanların arasındaki tüm duygu ve sezgiler bu kapının ışığındadır. Fakat 99 bölümünü de kendine saklamıştır ve kıyamet gününde kullarını bunlardan yararlandıracaktır.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sona geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parssurey.ir'den takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi de turkish@ws.irib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefailer başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarından dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçok törenin eserleri hem İran'da ve hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana Nizami Gencevi, Şeyh Şahabettin Sohrevardi, Ebu Reyhan Biruni, Hoca Nesreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Bugünkü sohbetimizi yine geçen bölümlerde ele aldığımız İranlı büyük arif Şeyh Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın yaşamı ve eserleriyle tanışmaya ayırdık. Geçen bölümde Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın Kameri 5. yüzyıl büyük şair ve ariflerinden biri olduğunu ve o dönemde İran topraklarının bir parçası olan ve şimdi Türkmenistan topraklarında kalan Büyük Horasan yöresinin Mihene köyünde dünyaya geldiğini ve 81 yaşındayken fani dünyadan ayrıldığını ve mezarının ise doğduğu Mihene köyünde tarihi Nesa kentine yakın bir yerde yer aldığını anlattık. Yine dedik ki uzmanlar Ebu'l-Hayr'ın İranlı iki büyük arif ve şair olan Senai ve Attar'dan önce geldiğini belirtiyor. Ebu Said Ebu'l-Hayr'dan Esrarul Tevhid fi Makamat-ı Şeyh Ebu Said, Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın halleri ve sözleri ve Ebu Said'in makamları adıyla bilinen 3 eser geride kalmıştır.
İrfan hakikate ermek için bir yoldur. İrfan, dünyanın hakikatlerini keşfetmekte ve insanın hakikati bütünleşmesinde akıl ve istidlala değil, şevk, işrak, vusul ve hakikatle bütünleşmeye dayanır ve bu merhalelere ulaşmak için özel amelleri uygular. İrfanda sadece ilime dayanılmaz, asıl amel işin temeli olarak alınır. İrfan bilincine varmak için bazı merhaleleri geride bırakmak ve seyretmek gerekir. Bu yüzden irfan pratik ve teorik olmak üzere iki bölüme ayrılır. Pratik irfan menzilleri ve merhaleleri aşmak ve irfani bilince varmak ve tarikat tabir edilen tevhid ve fenaya ulaşmak için titiz ve meşakkatli bir programı izlemekten ibarettir. Teorik irfan ise ariflerin dünya ve insan hakikatiyle ilgili gözlemlere ve bilinçlerine içeren tabirlerinin topluluğudur.
Arifler kulluğu hürriyette yorumlar. Bu hürriyet her iki dünyadan kopmak ve sadece Allah'a gönül vermektir. Ebu Said Ebu'l-Hayr, ey şeyh, kulluk nedir diye soran bir dervişe şöyle karşılık verir. Rabbin seni hür yarattı, o zaman hür ol. Derviş yeniden ey şeyh, ben kulluktan söz ediyorum deyince Ebu'l-Hayr şöyle karşılık verir. Her iki dünyadan kurtulmadıkça kul olamazsın. İşte bu hürriyet anlayışı ariflerin dünyaya aynı şekilde bakmalarına ve hür yaşamalarına vesile olan anlayıştır. Bu hürriyet makamında insan her iki dünyadan kopmadıkça mükemmel olamaz. Geçmişte yaşamış düşünürlerinin arasında Ebu Said Ebu'l-Hayr, hürriyet kavramı sözlerinde en belirgin şekilde göze çarpan düşünürlerden biridir.
İranlı araştırmacı ve düşünür Zerrin Kub'a göre irfan hakikati keşfetmekte delillere dayanan kanaat önderlerinin aksine zevk ve işraka, akıl ve istidlale daha fazla dayanan marifet tarikatı ehli olanların yoludur. Bu tarikat Müslümanların arasında bir ölçüde sofilere özgüdür ve diğer kavimlerde mertebe farklılığı ve has zaman ve mekan zarflarına göre farklı adlarla anılır. Bunların tümü günümüzde mistisizm ya da sır ehli olanların marifeti olarak adlandırılır. Ebu Said Ebu'l-Hayr da aşk meşrebi olan Bayezid ve Hallaç gibi kendisinden önce gelen aleflerin yolunu ve düşünürlerini kendisinden sonra gelen kuşaklarla birleştirmiş ve böylece Aynül Kuzat, Gazali ve Mevlana gibi adları İran irfanına kazandırmıştır. Üstad Şefi Ketkene ise şöyle diyor: eğer tasavvuf zincirinde Ebu Said Ebu'l-Hayr'la en çok ruhi irtibatı olan iki simadan söz edecek olursak, hiç kuşkusuz Bayezid ve Ebu'l-Hasan Harakani en başta gelir.
İranlı büyük arif Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın öğretilerinden biri tüm dinlerin bir olduğu inancıdır. Ebu Said Ebu'l-Hayr tüm dinlerin mensuplarıyla dostluk kuran ve Allah'ın tüm kullarına insani açıdan bakan ve hepsini kardeş ve eşit gören bir insandı. Üstad Şefi Ketkeni'ye göre arif insan alemi Allah'ın varlığı ile şen gördüğü için içinde yaşamaktan büyük zevk alır ve esas düşüncesi tüm alemle tam barış içinde yaşamaktır ve sürekli tek kaynağa baktığında ona göre tüm dinlerin rengi ve huyu aynıdır. Arif insana göre tüm dinlerin ve tarikatların izleyenleri hakka tapar. Ancak İslam hepsinin en mükemmel olanıdır. Gerçek arif ancak yegane hakikate tapar ve kendini hiçbir tarikatla sınırlandırmaz ve böylece herhangi bir mezhebi veya tarikatı tercih etmek zorunda kalmaz. Arif insan her yeri aşk yuvası bilir ve Allah aşkının tüm beyinlerde yaşadığına inanır.
Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın yaşadığı çağ, yani Kamiri 5. ve 6. yüzyıllar Horasan yöresinde tasavvufun en önemli dönemidir. Bu dönemin bir özelliği mezheplere mensupların dini bağnazlıkları ve dayatmaları, tekvircilik, savaş, iç ve dış sürtüşmelerdir. Böyle bir ortamda Ebu Said Ebu'l-Hayr tüm dini bağnazlıkları terk etmek ve tüm insanları eşit saymak suretiyle toplumda aşk ve sevgi mezhebinin temelini attı ve muritlerine Allah'ın tüm kullarını aynı görmeyi ve hepsiyle dost olmayı öğretti. Ebu Said Ebu'l-Hayr'a göre herkes dost ister ve tüm mezheplere mensupları Allah'ı aramaktır ve aralarındaki tek fark herkesin kendi dili ve kendi yöntemiyle Allah'ı aramasıdır. Ebu Said Ebu'l-Hayr tüm dinlerin mensuplarına iyi ve güzel davranarak onlara hak yolunu gösteriyordu ve insanlara yönelik bu sevgisi ve bağnazlıktan uzak duruşu insanları onun yolunu izlemeye teşvik ediyordu. Rivayetlere göre bir Yahudi şeyhten kaçmıştı. Şeyh peşinden gitti ve ona yetişince eline başına koydu ve sordu: nasılsın? Bu halin nedir? Onsuz yaşayabilir misin ki? Şey bu sözlerin ardından geri döndü. Yahudi adam peşinden gitti ve Müslüman oldu.
İnsanların rengi ırkından bağımsız olmak Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın bir başka öğretisiydi. Gerçekte irfanda mezhep, ırk, cinsiyet ve ayrışmalara yol açan her şey reddedilir. Krishnamurti, ulusalcılık ve ırkçılık gibi durumların savaşların sebep olduğunu belirterek bunlardan kaçınmak gerektiğini belirtiyor. Ebu Said Ebu'l-Hayr ise hür düşünmek ve insanları eşit ve aynı görmekle beraber her türlü ırkçılıktan arınmış bir insandır. Şeyh Ebu'l-Hayr hiç kimseyi derisinin rengi veya ırkı yüzünden başkasından üstün görmüyordu. Şeyhin gözünde siyah beyaz hiçbir farkı yoktu ve insanların üstünlüğü insaniyeti, iyi düşünmesi ve Allah'a tapması ve insanları sevmesiyle söz konusu oluyordu ve burada soyu, ırkı, rengi ve dili asla önem arz etmiyordu.
Hoca Hemevi'nin kızı Mahek şöyle anlatıyor: bir gün Şeyh Ebu'l-Hayr Mihen'de bir mecliste konuşuyordu. Şeyh kırmızı bir aba giymiş, başına beyaz bir mendil bağlamış ve yüzü kıpkırmızıydı. Kendi kendime dedim ki, ey yüce ve Sübhan Allah'ım, acaba dünyada bizim şeyh gibi ve ondan daha iyi bir kul var mıdır? Bu düşünce aklımdan geçer geçmez şeyh bana döndü ve şöyle dedi. Ey ay gibi düşünen mahek, eğer bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorsan bak da gör. Şeyh bir ağaca işaret etti. Ben de o yöne baktım. Bir genci ağacın altında gördüm. Ayakta duruyordu. Siyah, kuru ve zayıf, hayalet gibiydi. Pür dikkat şeyhi dinliyordu. Kendi kendime neden şeyhin bana ona bakmamı söylediğini düşündüm. Şeyh şöyle dedi, mahe kendine gel, ben de kendime geldim. Şeyh şöyle dedi, şu gördüğün adam var ya, onun saçının bir teli şu dünyada ve ahirette ne varsa daha saygındır. Senin düşündüğün ve düşünemediğin her şey Allah'ın kuludur. Birinin rengi tavus rengi ve birinin rengi karganın rengidir.
Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın bir başka öğretisi alimleri ve zahitleri eleştirmesiydi. Arifler kibirli bildikleri ariflerden ve zahitlerden ve karilerden yüz çeviriyordu. Bir gün hoca İmam Muzaffer Ham'dan şöyle anlattı. Bizim Şeyh Ebu Said'le işimiz bir kase susam gibidir. Bir tanesi şeyh ve geriye kalanı benim. Müritlerden biri bu sözü Şeyh Ebu Said'e ulaştırdı. Şeyh şöyle dedi. Hoca İmam Muzaffer'e söyleyin o bir tane de sensin ve biz hiçiz. Şeyh Ebu Said aslında bu sözüyle hür olduğunu beyan ediyor ve herkese onların sözünden incinmeyecek derecede her şeyden koptuğunu anlatıyor. Şeyh başkalarının hatalarına göz yumduğu gibi uygun tepkisiyle müritlerine hür olmayı öğretiyor. Gerçekte Ebu Said Ebu'l-Hayr'ın eserlerinde göze çarpan hür düşüncesi incelendiğinde şeyhin bu düşüncesi herkesi eşit ve aynı görmek ve herkesi sevmekten ve her şeyi güzel görmekten ve iki yüzlülükten ve başkalarını taklit etmekten kaçınmaktan kaynaklandığı anlaşılır. Bu düşünce ariflerin başkalarının kusuruna göz yummalarına ve hoşgörülerine sebebiyet verir. Ebu Said Ebu'l-Hayr da herkesi aynı görmek ve hiç kimseye ve hiçbir yerde ayrımcılık yapmamakla bilinir.
Muhterem dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefailler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhiri ve aqâmes salâte ve zekat ve lem yahşe illallah fe'asâ ulâike en yekûnû minel muhtedîn.
Cami, aşk ve iman mekanı.
Thank you.
Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz. Camilerin bir işlevi de cemaat ve cuma namazının bu mekanlarda kılınmasıdır. Cemaat namazı imama uyularak kılınır. Müslümanlar düzgün saflarda ve yan yana ve ard arda dizilir ve adeta Hak Teala'ya kulluk yolunda birlikte hareket ettiklerini ifade eder. Geçen bölümlerde Yüce Allah'a ibadet etmenin tüm ilahi dinlerde yüce konumu bulunduğunu ve buna göre de ibadet mekanları özel önem arz ettiğini anlattık. İslam dininde cami Allah'ın evi ve ibadet merkezi ve kulun Yüce Allah'a yakınlaşma mekanı sayılır. Fakat burada önemli olan nokta şu ki, İslam dini talimini ve ahkamını toplum temelinde ifade eden ve tüm öğretilerini ve kurallarını ve ahkamını sosyal kalıpta sunan tek ilahi dindir. Nitekim İslam dininin sütunu nitelenen namaz ilkesi cemaat temeline dayanır. Gerçi biri tek başına namaz kılmak isterse hiçbir sakıncası yok. Buna göre yeryüzünde tek Müslüman topluluğu oluşturan İslam peygamberi Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Hatice namazlarını cemaat şeklinde kılardı. Afif Kondi şöyle anlatıyor. Ben Bezirgan'dır. Bir yıl Mekke'ye geldim ve çok şaşırdığım bir manzara ile karşılaştım. Orada tüm insanlar Kabe'de duran taştan ve metalden ve ahşaptan putlara yönelmişti. Fakat aralarında bir tek üç kişi Şam'a doğru yani Mescid-i Aksa'ya doğru ibadet ediyordu. O sırada İslam peygamberinin amcası Abbas benim yanımda duruyordu. Ona sordum. Bunlar kim ve ne yapıyorlar? Abbas şöyle anlattı. O önde duran adam benim yeğenim Muhammed'dir ve onun sağında duran da yine yeğenim Ali'dir ve onların kenarında onlarla birlikte namaz kılan kadın ise Hatice, Muhammed'in eşidir ve Allah'ın göklerinin altında bu üç kişiden başka hiç kimse bu insanca mensup değildir. Sohbetimizden başından da belirtildiği üzere camilerin bir işlevi de cemaat ve cuma namazının bu mekanlarda kılınmasıdır. Cemaat namazı imama uyularak kılınır. Müslümanlar düzgün saflarda ve yan yana ve ard arda dizilir ve adeta Hak Teala'ya kulluk yolunda birlikte hareket ettiklerini ifade eder. Böylece hepsi toplu halde Allah karşısında kunut okur ve rükû ve secdeye gider. Bundan başka cemaat namazı tüm insanları ister fakir ister gani, ister küçük ister büyük hepsini düzenli olmaya ve vakit şinas olmaya alıştırır. Nitekim aralarında dayanışma ve işbirliği ve kardeşlik bağlarını güçlendirir. Bu yüzden camiye gelmek ve namazı cemaatle beraber kılmak büyük önem arz eder ve Yüce Allah cemaat namazına katılanların sayısı 10 kişiden fazla olursa, tüm denizlerin suyu mürekkep olsa ve tüm ağaçlar kesilip kalem yapılsa ve tüm cinler ve insanlar ve melekler yazmaya başlasa bu nizamın bir tek rekatının sevabını dahi yazıp bitiremeyeceklerini buyurmuştur. Bu yüzden orta yaşlı yalnız ve görme engelli bir adam camiye gelmemek ve cemaat namazına katılmamak için körlüğünü ve yalnızlığını bahane edince Allah Resulü şöyle buyurdu. Onun evinden camiye bir ip bağlayan ki o ipi izleyerek cemaat namazına gelebilsin. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde cemaat namazının önemi o kadar fazla beyan edilmiştir ki Allah Teala hatta din düşmanları savaş sırasında bile cemaat namazını kıldıramamıştır ve Nisa suresinin 102. ayetinde şöyle buyuruyor. Sen de işlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar. Silahlarını yanlarına alsınlar. Böylece namazı kılıp secde ettiklerinde diğerleri arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan bu diğer grup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kafirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah kafirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. Bu ayette Yüce Allah hatta savaş gibi zor bir durumda İslam peygamberine ve sahabeyi nasıl cemaat namazı kılabileceklerini anlatıyor ve onları cemaat namazından muaf tutmuyor ve nasıl kılınacağını öğretiyor. Değerli dinleyiciler, şimdi sohbetimizin ikinci bölümünde Müslümanların üçüncü önemli kutsal cami olan Mescid-i Aksa'yı anlatmak istiyoruz. İslam peygamberinin sahabesi Ebu Zar Gaffari'den şöyle naklediliyor. Ben Resulullah'tan sordum. Ey Allah'ın Resulü, Yüce Allah'ın yeryüzünde yaptığı ilk cami hangisidir? Allah Resulü Mescid-i Haram şeklinde karşılık verdi. Ardından sordum. Bu camiden sonra hangisi? Resulullah da Mescid-i Aksa diye buyurdu. Rivayetlere göre Hazreti Adem Mescid-i Aksa'nın temelini Mescid-i Haram'ı inşa ettikten sonra 40 yıl sonra attı. Miladan yaklaşık 2000 yıl önce Hazreti İbrahim ve ardından Hazreti Yakup ve Hazreti İshak bu binayı restore ederek yeniden inşa etti. Yıllar sonra Hazreti Süleyman binayı restore etti. Miladi 636 yılında 2. Halife Ömer bin Hattab Kudüs'ü fethettikten sonra Mescid-i Aksa'nın güneyinde ve kıbleye doğru olan kıble musallasında namaz kıldı. Daha sonra da Emeviler döneminde Kubbetü's Sahra temeli atıldı ve kıble musallası da restore edildi. Buna göre Mescid-i Aksa Mekke'de inşa Mescid-i Haram'dan sonra yeryüzünde inşa edilen ikinci cami sayılır ve Müslümanların en kutsal camilerinden biri olarak da ta eski zamanlardan beri ilgi odağında. Mescid-i Aksa Müslümanların aynı zamanda ilk kıblesidir. İslam peygamberi ve diğer Müslümanlar Kabe'ye doğru namaz kılmadan önce 14 yıl boyunca Mescid-i Aksa'ya doğru namaz kılıyordu. Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için kutsal olmasının bir başka sebebi, İslam peygamberinin büyük mucizelerinden Mirac'ın Isra gecesinde bu mekanda gerçekleşmesiydi. Isra suresinin 1. ayeti bu hadiseyi şöyle işaret ediyor. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye Muhammed kolunu Mescid-i Haram'dan çevresine mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, noksan sıfatlardan münezzehtir. O gerçekten işitendir, görendir. Buna göre Mescid-i Aksa adını Kur'an-ı Kerim'den almıştır. Arapça Aksa'nın kökü olan Kasa kelimesi uzak anlamına gelir ve Aksa da daha uzak demektir. Bu cami İslam peygamberi ve Müslümanların yaşadığı Mekke ve Mescid-i Haram'a kıyasla daha uzak bir yerde bulunduğundan Mescid-i Aksa olarak adlandırılmıştır. Öte yandan İslam peygamberinin miracı bu camiden başlaması, miracının amacını marifet kazanmak ve manevi açıdan gelişmek olduğu gibi önemli bir noktayı yansıtır ve buna göre cami mümin insanların manevi kanatlanması için en iyi platform olabilir. Günümüzde Mescid-i Aksa olarak ün yapan camiye bu adın verilmesi yeni bir terimdir. Mescid-i Aksa çok genli küçük bir tepedir ve Kudüs'ün eski yapısının güneydoğusunda yer alır. Üzerinde hisarlar ve kuleler inşa edilmiştir. Bazen Harem-i Şerif de denilen bu kutsal binanın inşaatı yaklaşık 30 yıl sürdü ve sonunda şimdiki haline geldi. Bu bina kıble yönünde Mescid-i Aksa'nın güneyinin en uzak noktasında olan kıble muallasıdır. Mescid-i Aksa'nın ortasında yer alan Kubbetü's Sahra ve Mescid-i Aksa'nın güneydoğusunda ve altında yer alan Mervane Musallası ve Burak Camii ve yaklaşık 200 kutsal eserden oluşuyor ki bunlar da camilerden, binalardan, kubbelerden, minarelerden ve kapılardan oluşur. Harem-i Şerif'te su kaynağı da bulunuyor ve Müslümanlar İslam tarihi boyunca bu Harem-i Şerif'te kuyular kazmış ve su deposu ve musluklar yapmıştır. Günümüzde Harem-i Şerifeyn'in idari ve mali işleri merkezi yurdunun başkenti Amman'da bulunan Vakıflar ve İslami Kutsal Mekanlar Bakanlığı'na bağlı İslami Vakıflar Kurumu'na yürütülüyor. İslami Vakıflar Kurumu'nun İslami Müze, Mescid-i Aksa Kütüphanesi, Dini İlimler Medreseleri ve Darul Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerif-i Nebevi gibi kurumları ve bölümleri de bu alanda yer alıyor. İslam Peygamberi Mescid-i Aksa'nın saygınlığı ve şanı hakkında şöyle buyurmuştur. Eğer biri evinde namaz kılacak olursa kıldığı namazın sevabını kazanır. Eğer camide kılacak olursa 25 namazın sevabını kazanır ve eğer ulu camide namaz kılacak olursa Allah-u Teala 500 nizamın sevabını ver. Ancak eğer Mescid-i Aksa'da namaz kılarsa 50 bin namazın sevabını kazanır. Allah Resulü bir başka hadiste de şöyle buyuruyor seyahat için. Ancak Mescid-i Haram benim mescidim yani Mescid-i Nebi ve Mescid-i Aksa ve Mescid-i Kufe'yi ziyaret etme niyetiyle olsa çıkın. Muhterem dinleyiciler, İslam dininin en kutsal mekanlarından biri sayılan cami hakkında hazırladığımız özel programımıza sonuna geldik. Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Siyonistler kutsal kitapta Filistin topraklarının İsrail halkına vaat edildiğini iddia ediyorlar. Elbette tarih geçmişte bu halkın yüzyıllarca bu topraklara hakim olup yerleştiğini gösteriyor. Onlar Roma İmparatorluğu tarafından bu topraklardan sürüldüklerini belirtiyorlar. Bu nedenle topraklarına dönme ve ülkelerini yeniden inşa etme hakları bulunduğunu iddia ediyorlar. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Filistin, İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Eski Ahit'te yer alan Tevrat kitabının metninden de anlaşıldığı gibi, Yahudi halkının tüm sefaletleri Yüce Allah'ın emrine itaat etmemeleriyle başladı. Allah'ın emrine uymayan her milletin cezaya çarptırılacağı doğal bir olaydır. Beni İsrail peygamberleri isyan ve fesadın durdurulması için Yahudi kavmine bu ilahi geleneği defalarca hatırlatmışlardır. Kutsal kitapta bu insanların Allah ile yaptıkları ahde uymadıkları takdirde Allah'ın onları cezalandıracağı, onları yabancıların yönetimine verip sürdüğü, yaptıklarından pişman olup tövbe ederek Allah'la yaptıkları ahde geri dönüp emirlerini yerine getirince müsibet ve azabın ortadan kalkacağını belirtiyor. Yahudiler ne zaman Allah'a şikayet etse Allah onları kurtaracak birini gönderiyordu. İsrail oğulları Babil esaretindeyken Allah onlara Yermiya peygamber aracılığıyla şöyle buyurdu. Eğer beni tüm kalbinle ararsan bulursun. Evet, mutlaka beni bulacaksın ve ben de esaretinize son verip sizi sürgün ettiğim topraklardan toplayıp kendi topraklarınıza geri getireceğim. Ama şimdi aranızda sahte peygamberlere izin verdiğiniz ve onları Allah'ın gönderdiğini söylediğiniz için ben de kıtlık ve salgın, hastalık göndereceğim ve onları yenmeniz ve atılması gereken çürük incirlere benzeteceğim. Onları dünyanın her yerinde gezdireceğim. Onlar dağıttığım her ülkede sözlerimi dinlemek istemedikleri için lanetlenecek, alay edilecek ve suçlanacaklar. Her ne kadar onlarla peygamberlerim aracılığıyla defalarca konuşmuş olsam da, Hezekiel Yahudi halkının Babil'e sürgünü sırasında rehberlik eden Hazreti Musa aleyhisselamın üçüncü halefidir. Tevrat'ta Allah'ın bu peygambere şöyle buyurduğu belirtilir. Ey dünya insanı! İsrail oğulları kendi topraklarında yaşarken iğrenç işleriyle orayı kirletmişlerdi. Bana göre davranışları kirli ve necis bir örtü gibiydi. Cinayet ve putperestlikle ülkeyi kirlettiler. Bu yüzden öfkemi onlara döktüm. Onları başka diyarlara sürgün ettim ve bu şekilde bütün kötü iş ve davranışlarından dolayı cezalandırdım. İncil'de Babil'deki esaretin başlangıcı hakkında şöyle yazılıdır. Bunun üzerine Allah Babil kralını onlara karşı diriltti ve bütün Yahuda halkını ona teslim etti. Ve esaretin sonu hakkında da şöyle yazmıştır. Pers İmparatoru Kuruş'un saltanatının ilk yılında Allah peygamber Yermiya aracılığıyla tüm söylediklerini yerine getirdi. Kuruş'u bir ferman çıkarmaya teşvik etti. Bu fermanın metni şöyle. Ben, Pers İmparatoru Kuruş, Allah'ın göklerin tanrısı olduğunu beyan ederim. Bana Yahudi topraklarındaki Kudüs şehrinde kendisi için bir ev yapmamı emretti. Benim topraklarımda bulunan Yahudilerden herhangi biri isterse oraya dönebilir. Yani aynı Yahudi İncil'e göre musibetin inmesi veya ortadan kaldırılması da ceza da ilahi musibettir. Cezalandırılan da affeden de Allah'tır. Dolayısıyla cezanın failleri ve çarenin failleri ilahi faillerdir. Yahudi halkının hak iddia ettiği toprakları zapt etmesi, orada yaşayanlara dilediği zaman, istediği yerde istendiğini yapması söz konusu değildir. Hazreti Musa aleyhisselam peygamber zamanında bile Yahudiler keyfi olarak o topraklara saldırmak istediklerinde onları yasaklamış ve şöyle buyurmuştur. Gitmeyin çünkü düşmanlarınız sizi yenecek. Çünkü Allah sizinle değil, Allah sizinle olmayacaktır. Çünkü siz ona uymaktan yüz çevirdiniz. Allah Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Kenan topraklarını kendi soyundan gelenlere tahsis edeceğini vaat etmiştir. Ancak Tevrat'tan bu vaadin İbrahim'in tüm soyundan gelenler için değil, yalnızca İshak'ın soyundan gelenler için olduğu ve yine İshak'ın soyundan gelenlerin tüm çocukları için değil, yalnızca Yakup soyundan gelenler için olduğu anlaşılıyor. Allah'ın İsrail dediği Yakup'tu ve çocuklarına da Beni İsrail denildi. Bu söz yerine getirildi ama asıl mesele şu ki bu 12 kabileden kuzey kesimlerde yaşayan 10 kabile Asur esaretindeydi ve daha sonra etnik kimliklerini kaybederek bölgedeki diğer kabileler ve milletler arasında dağıldılar. Kutsal kitaba göre Beni İsrail krallığı bölününce Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın oğluna ait tek bir kabile kalmıştı. Ancak kulum Davud'un ve seçtiğim şehir olan Kudüs'ün hürmetini oğlunun İsrail'in 12 kabilesinden yalnızca birinin hükümdarı olmasına izin vereceğim. Artık aradan asırlar geçtikten sonra 12 kabileden bir kabilenin diğer kabilelerden ayrı bir etnik kimliğe sahip olduğunu kesin olarak iddia etmek mümkün değildir. Aynı kavimden önemli sayıda insanın başka din ve kültürlere yönelerek kendi din ve kültürlerinden vazgeçtiği İncil'de anlaşılıyor. Eski Ahit'in pek çok ayetinde İsrail oğullarının peygamberlerinin ve büyüklerinin hem Babil esareti sırasında hem de sonrasında halkın yabancı tanrılara olan eğilimden şikayetçi oldukları anlaşılıyor. Dolayısıyla başka dinlere ve tanrılara geçenlerin de topraklarda hakları vardır. Zira onlar İbrahim ve Yakup'un çocuklarıdır. Yeni Ahit koleksiyonu ve tarihi kitaplar birçok Yahudinin İsa'ya döndüğünü ve Hristiyan olduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca daha sonra önemli bir kısmı da İslam'a geçti ve onlar da Yakup'un çocukları olarak o toprakların haklarına sahip oldular. Dünyanın dört bir yanına dağılmış olan Yahudilerden yalnızca kendilerini Siyonist olarak bilen çok az sayıda insan Filistin'e hükmetme hakkını iddia ediyor. Siyonist idealleri reddeden ve dünyanın neresinde olursa olsun başkalarıyla barış içinde yaşamaktan yana olan birçok Yahudi bulunmaktadır. Hatta bazıları barışın Siyonizmin sona ermesiyle gerçekleşeceğini belirtiyor. Demek ki Siyonistler bugün dünyada yaşamakta olan tüm Yahudileri temsil etmiyorlar. Evet değerli dinleyiciler, Filistin İbrahim Toprakları isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki sohbetimizde Siyonistlerin iddialarını kutsal kitaplara dayanarak ele almaya devam edeceğiz. Dinlediğiniz podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi
ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের বিশ্ব কার্যক্রমের বাংলা অনুষ্ঠানে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি।